Ana şimdi kızının haklı olup olmadığını anlamak için her şeye dikkat eder olmuştu ve onun haklı olduğunu anlıyordu. Taze gelin kabalık etmiyordu. Konuşması her zaman uysal, görünüşe göre hep saygılıydı. Gel gelelim, görümcesine ayrı tuttuğu, yaptığı bir sürü ufak tefek şeyden belliydi. Kör kızın aş tasını tam doldurmuyordu. Mesela ya da anaya öyle geliyordu. Sonra sofrada az bulunur, pahalı cinsten bir yiyecek varsa gelin kız görümcesine vermiyor, kör kızcağız da gözü görmediğinden hiçbir şeyin farkına varmıyordu. Kendi karnının açlığından kimse iki yanını görmediği için eğer ananın dikkati keskinleşmemiş olsa kimsenin oralı olacağı yoktu. Ama ana böyle bir durumda hemen "Kızım, bugün domuz ciğerinden çorba pişirdik, sevmez misin sen onu?" diye atılıyordu. Kızcağı şaşırarak o uysal haliyle "Haberim yoktu ana, yoksa pek severim." deyince ana uzanıp kendi kaşığıyla kızın tasına etli çorba koyuyordu. Gelin kız kaynanasının yaptığını görünce hiç bozmadan, saygıyı elden bırakmadan "Kusura bakma kardeşciğim, sana konmadığını görmemiştim." diyordu. Renksiz ve renksizliklerine oranla kalın olan dudaklarını hiç oynatmadan bir konuşması vardı. Ana onun yalan söylediğini bal gibi biliyordu. Hepsinin çarıklarını dikmek gelinin ödeviydi. Görümcesine diktiği çarıklara hiç özenmiyor, altlarını ince yaptığı gibi üstüne çiçek işlemek zahmetine de katlanmıyordu. Ana bunu fark ettiği zaman "Nasıl?" diye çıkışmıştı. "Kendi çarıklarının her birinin üstünde çiçek var. Benim kızımın çarığına çiçek koymayacak mısın?" Gelin o ufak ışıksız kara gözlerini iri iri açarak "İstersen yapayım ana." diye cevap verdi. "Yalnız dedim ki görümcemin gözleri kör olduğu için nasılsa renk filan görmüyor. Çarık yapılacak kimseler de öyle çok ki. Küçük oğlan kumar için gezmek için kasabaya gidip gelirken ayda bir iki çift aşırdığı oluyor." Eşikte güneş ışığında oturan kör kız bu konuşulanları duyup yengesinin küçük kardeşini kınadığını duyunca ürkek bir telaşla bağırdı. "Anacığım, doğru söylüyorum. Çiçek filan istemem ben. Kardeşimin hakkı var. Çiçekli çarık kör gözlerin nesine?" Böylece ortada çatışacak bir mesele yokmuş gibi laf kapandı. Her gün ola gelen bir sürü ufak tefek olayın hiçbiri mesele değilmiş gibi kapanıp gidiyordu. Yine de bir gün ana evin arkasına domuzun yattığı yere çöp dökmeye gittiği zaman büyük oğlan arkasından gelerek onunla konuştu. "Ana, sana diyecek bir lafım var. Sanma ki kız kardeşimi evden atmak istiyorum. Bana ağırlık filan geldiği de yok. Ama insan evlenince kendi evini ocağını düşünmek istiyor gayri. Kardeşimin yaşı daha küçük. Ömrünce ona ben mi bakacağım be ana? Başka hiç kimsenin evinde duymadım ki insan ömrünce kız kardeşine de baksın. Yok, zengin evi olur da yiyeceğin hesabı bilinmezse başka." Erkeğin üstüne düşen şey anasına, babasına, karısına, bir de çocuklarına bakmak değil mi? "Bak kardeşim daha genç, benden önce ölecek değil ha. Baş göz etmezsek onun kendisi için de kötü olur. Kadın kısmı için en iyi çare bir an önce evlenip evini bilmek." Ana öfkeli yüzle oğluna bakarak çıkıştı. "Senin aklına bu fikri sokan o karın olacak kadındır oğul. Odada onunla baş başa yatıp konuşuyorsunuz. Geceleyin döktüğü dillerle seni zehirliyor. Kendi kanını taşıyanlara karşı bütün erkekler gibi. Koynuna giren kadının elinde hamur gibi yumuşatı veriyorsun gayri." Öfkeli, küskün oğluna sırtını çevirip süprüntüyü domuzun önüne attı. Durup domuzun burnunu süprüntüye daldırarak soluya soluya yemesini seyretti ama aslında hiçbir şeyi gördüğü de yoktu. Oysa her zaman hayvanların iştahla karın doyurmasını seyretmeyi ne çok severdi. Şimdi ise üzüntülü bir sesle sözüne devam etti. "Kız kardeşini almaya hangi adam razı olur? Ne umabiliriz? Ya fukara bir adam, öylesine fukara ki karısını hoş tutmak bile elinden gelmez? Ya da karısı ölmüş, sağlam avrat almaya gücü yetmeyen bir fukara dul adama. Öyle değil mi?" O zaman büyük oğlan, "Ben kız kardeşimi de düşünüyorum," diye cevap verdi. "Onun iyiliğini de düşünüyorum. Gerçi sağlam kızlar ayarında koca bulamaz ama Evlenip kocasını bilmek yine de hepsinden iyi onun için. Ana büsbütün üzüntüyle, "Bu konuşan sen değilsin, karındır oğul," dedi. Oğlan inatla, "İkimiz bunda aynı fikirdeyiz," diye diretti. Anası, "Yalnızca bunda değil, korkarım her şeyde," deyince genç adam daha fazla sesini çıkarmadan tarlaya döndü. Sesini çıkarmamıştı ama fikrini değiştirmiş de değildi. Buna rağmen ana bir süre sırf inat olsun diye kızını evlendirme işiyle hiç uğraşmadı. Kendi kendine, kızına, küçük oğluna, yengiye, kısacası kim dinlerse ona bu lafı açıyordu. "O kadar ihtiyar mıyım ki dilediğimi yapmayacağım? O kadar kocadım mı ki kendi evimde sözüm geçmeyecek de çocukmuşum gibi beni güdecekler? Şöyle edeceksin, böyle edeceksin diye bana istemediğim şeyleri yaptıracaklar," diyordu. Bu konuda oğluyla gelinine karşı cephe aldı. Kızına kol kanat geldi. Bir kötülük yapılmasın, bir şeyden yoksun kalmasın diye gözünü dört açtı. Gel gör ki gelin de eve alıştıkça daha açık sözlü, daha dişli olup çıkıyor, o saygılı tutumu gitgide kayboluyordu. Artık başkalarının yanında da açık açık konuşur olmuştu. Bir komşunun güneşlik kapı eşiğinde kadın kadına toplanmış otururlarken, hep bir arada dikiş dikerlerken ya da kadınların pek sevdiği bu tür toplantıların herhangi birinde gelin kız, "Çocuklandığım vakit halim nice olacak bilmem, ev halkının dikişleri daha şimdi başımdan aşkın," gibi laflar ediyordu. "Anamız yaşlanıyor gayri. Gerçi onun hizmetini görmek bana düşer biliyorum. Onun gözü eli ayağı olmak benim boynumun borcu. Aldığım serbiye bu benim. Elimden geleni de yapıyorum. Dilerim Tanrı'dan görevimde hiçbir zaman kusur etmeyeyim. Gel gelelim bir de şu küçük oğlan var ki hiç karnı doymaz. Bir iş gördüğü de yok. Ama ne de olsa günün birinde evlenecek elbet. O zaman yemesine giymesine aldığı kız bakar. Gel gelelim evde oturan kör görümce hepsinden beter. Ömrümce benim üzerimde yük olacağından korkuyorum. Anasının onu evlendirmeye hiç niyeti yok çünkü." Gelin artık hep böyle konuşur olmuştu. Eğer kör kız ortalıktaysa bu sözleri duyanlar dönüp ona bakıyorlardı. O kadar ki genç kız bu bakışları kör haliyle bile seziyor, böyle bir yük olarak yaşamanın utancıyla boynunu büküyordu. Konu komşu arasında da kör kız üstüne laflar edilmeye başlanmıştı. Birisi, "Dünyada körün sayısı çok," diyordu. "Bazılarına aileleri fal filan bakmak gibi işler yapmasını öğretiyorlar da onlar da ara sıra 3-5 kuruş kazanıyor. Körlerin bizde olmayan bir görüş kuvveti vardır. Bizim göremediklerimizi görürler de körlükleri onlara bir kudret verir sanki. Herkes onlardan korkar olur. Bari bu kızcağıza da fal bakmak gibi bir şey öğretseler. Başkaları ise fakir fukara evleri de eksik değildir elbet," diyorlardı. "Fakir bir ailenin yetişkin oğlu vardır. Evermeye halleri vakitleri yetmiyordur. Ağırlıksız buldukları kıza aptal da olsa, kel kör de olsa, topal ya da dilsiz filan da olsa razı olurlar da hiç yoktan iyidir diye öpüp başlarına koyarlar." Bu sefer gelin kız üzüntüyle, "Keşke benim bildiğim böyle biri olsaydı," diyordu. "Komşular böyle birilerini duyacak olursanız, kuzum ne olur bana haber verin." Komşular da iyi yürekli oldukları için taze gelinin isteğine peki diyorlardı. Paranın şu kıt zamanında, dünyanın şu kötü durumunda fazlalık bir boğaz doyurmanın gerçekten güç olduğuna, bir kızın da evlenip kendi evini bilmesi gerektiğine gerçekten inanıyorlardı. Günlerden bir gün dul fitne karı ananın yanına geldi ve şöyle dedi. "Kadın kardeş, kızını evermeye gönlün varsa kuzey tarafındaki dağlarda oturan bir aile biliyorum. Oğulları şimdi aşağı yukarı 17 yaşında. Kuzeydeki illerin birinde kıtlık çıkıp açlık baş gösterince göç etmişler. Dağın eteğinde çorak bir yere yerleşmişler. Bizim köyde değil de daha yukarıda. Hükümete ait bir toprak. Çok geçmeden erkek kardeşlerinden biri daha göç edip yanlarına gelmiş. Şimdi hepsi bir oturuyorlar. Toprak verimsiz, halleri vakitleri yerinde değil gerçi ama Sen de yoksul kadının birisin. Kızın da kör, kadın kardeş. Yol masrafını verirsen, istersen gidip senin adına bir bakıvereyim. Aslını ararsan, ne vakittir gidip babamın evini bir ziyaret etmek istiyorum. Gel gelelim, yol parasını kaynımdan istemeye lüzum yok. Bir başkasının evinde dul karı olmak ne zor şeymiş. Ana ilk önce Fitne karının teklifine kulak bile vermeyerek, ben kendi kızıma kendim bakarım, kadın kardeş diye bağırdı. Sonradan bu sözlerini yenge ile emmioğluna da anlattı. Emmioğlu onu yüzünde ciddi bir bakışla dinledi. Dinledi de en sonunda, bu dünyada temelli olsan elbet bakarsın kızına, hemşire diye cevap verdi. Ama göçüp gittiğin zaman, bizler de öldüğümüz zaman, hatta iyice kucadığımız zaman kim bakacak bu kıza? Bir gün gelecek, adımız büyük olsa da kimse bize aldırış etmeyecek gayri. Sonra vakitler büsbütün kötüleşirse, herkes önce kendi çocuğunu kayıracak elbet. Sen de göçüp gitmişsen, kızının hali nice olacak? O zaman ana diyecek laf bulamadı. Doğruydu. Dünyada temelli olmadığı. Her an ölüm gelip çatabilirdi. O tapınaktaki gizli gece onun hayatını büsbütün karartmıştı. Çünkü o zaman, bu zamandır eski dinçliğini bir türlü bulamamıştı.